Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Erdi Öza.
Evet, geçtiğimiz hafta ben yoktum İngiltere'de olduğum için. Bu hafta ise Mesut İtalya dönüşünde ufak bir rahatsızlık geçirdiği için yok. Fakat tabii donanım haber kısmından Erdi bizlerle ve donanım haberlerini kendisi sunacak. Direkt olarak aslında Mesut'un yokluğunu fırsat bilmeden yine klasik olarak donanım haberlerinden başlayalım Erdi.
Hemen başlayalım ama öncesinde belki merak edenler olabilir. Mesut'un çok önemli bir rahatsızlığı yok. Haftaya umuyoruz ki aramızda olacak Evet. Zaten. Buradan kendisine de geçmiş olsun diyelim. Ve donanım haberlerine başlayalım. Açıkçası donanım piyasası son dönemde biraz sessizlik içerisindeydi. Burada tabii mobil cihazların popülerleşmesinde bir etkisi vardı. Özellikle ekran kartı tarafında bir belirsizlik vardı. Yeni modeller ne zaman çıkacak ya da yeni jenerasyona geçilecek mi, geçilmeyecek mi tarzında. Bu noktada ilk haber AMD'den geldi ve muhtemelen bu ayın sonuna doğru AMD orta segmentin biraz daha üzerine hedef alan, yani performans segmentine yakın hedeflenmiş bir kartını piyasaya sürecek. Bu kartın özelliği şu, Tahiti L kod adını taşıyan yeni bir grafik birimine sahip ve muhtemelen de Radeon HD 7870 GHz Edition'la Radeon HD 7950'nin arasında konumlandırılacak. Fiyatlandırma da yine hem performans anlamında olduğu gibi bu iki kartın arasında olacağını söyleyebiliriz. Teknik özellikleri anlamında şu an AMD net bir açıklama yapmış değil. Ancak muhtemelen bu kartın üzerinde 1536 adet paralel işlem birimine sahip olması beklenebilir. Performans olarak da orta segmentte daha çok Nvidia'nın GTX 660 serisine hedef alan bir kart olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında her şey bu kart önemli çünkü şimdi yüksek performanslı ekran kartlarından çok bahsediyoruz. GTX 680 diyoruz, Radeon HD 7970 diyoruz. Ancak oyuncuların alabildiği ekran kartlar daha çok orta segmentte oluyor. Çünkü giriş seviyesi ekran kartları performans anlamında yeterli kalmıyor. Üst seviye ekran kartları da fiyat anlamında çok alınabilir olmuyorlar pek çok kullanıcı için.
Peki bu kartın fiyat konusunda bir tahminin var mı senin için?
Yani bu kart fiyatlandırma olarak hani 220 dolar ya da 230 dolar demek şu an için zor. Çünkü AMD henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak şu an piyasada satılan iki tane kart var. 7870 GHz Edition ve 7950 modelleri. Bu iki kartın arasına gelecektir diye tahmin ediyorum. Muhtemelen 250 doların altında olacaktır. 220-230 dolar.
Hani bir nevi alternatif bir kart olacaktır diyebiliriz yani.
Zaten bu şöyle. Şimdi AMD tarafında Radeon HD 8000 serisi, 7000 serisinden bahsediyoruz ve muhtemelen birkaç ay içerisinde 8000 serisine geçeceğiz. Bu artık hani Amerika'da satışların böyle yükselmeye başladığı kış sezonu için bir ara model olarak düşünülebilir. Zaten gelen haberler şu şekilde. Belli pazarlar için sadece sınırlı sayıda üretilecek ve üreticiler kendi özel tasarımını yapabilecekler. Yani dediğin doğru, tespitin doğru. Bir nevi ara model olarak hani artık son vuruş yapma yönünde bir kart olduğu da söylenebilir. Yine ekran kartlarıyla devam edelim istersen. Ekran kart tarafında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlar arasında Nvidia'nın yeni jenerasyonuyla ilgili de bazı bilgiler var. Şimdi Nvidia GeForce 600 serisi de bugün pazarda ve 700 serisi içinde hazırlıklarına devam ediyor. Ancak beklenen bir gelişme aslında farklı bir yönde ilerleyecek. 700 serisinin Nvidia'nın Maxwell adını verdiği yeni nesli grafik mimarisine sahip olacağı düşünüyordu Ersin. Ancak şu an ekrana gelen yol haritası da gösteriyor ki bu pek öyle de olmayacak. Çünkü Nvidia bu mimariyi 2014'de ertelemiş durumda. Peki 2013 içerisindeki ekran kartları ne olacak? Evet 700 serisi olarak piyasaya çıkacaklar ancak şu an satılan ekran kartlarındaki o mimari tasarımın güncellenmiş, revize edilmiş bir halini kullanacaklar. Bu açıdan bakıldığında aslında Nvidia'nın şu an rahat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü performans noktasında şu an en hızlı grafik birimine sahip olduklarını söyleyebiliriz genel olarak bakıldığında. Ve diğer taraftan 600 serisiyle birlikte enerji verimliliği noktasında da AMD'nin önüne geçmeye başladılar. Bu noktada AMD hep daha iddialı kartlar yapan bir noktadaydı. Ancak 28 nanometre ile birlikte Nvidia da bu süreçte öne geçmeyi başardı. Bir de yeni jenerasyonla ilgili GTX 780 modeli bekleniyor. Bu Nvidia'nın en hızlı ekran kartı olacak 2013 için muhtemelen tek grafik birimine sahip. Bu kartla ilgili olarak da çeşitli dedikodular var. 384 bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı ve 3 GB bellekle geleceği yönünde paralel işlem biriminde 1900 adedin üzerine çıkacağı söyleniyor. Tabii bunlar dedikodu. Nvidia resmi açıklama yapana kadar bunları net bir şekilde kabul etmek doğru değil. Ancak şunu söyleyebiliriz. Windows 8 ile birlikte pazar hareketlenmeye başladı ve önümüzdeki 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde çok sayıda yeni donanımın bunlar arasında bazıları ekran kartı olacak. Piyasaya çıktığını göreceğiz ki GTX 780'in de muhtemelen Şubat-Mart aylarında piyasaya çıkmasını beklediğimizi
söylüyorum. Zaten muhtemelen yeni duyurular da gelecektir senin dediğin gibi bu birkaç aylık dönemde. Tabii ekran kartlarından girdik. Bu haftanın oyun dünyasındaki en önemli haberi ise tabii ki arkadaşlar Grand Theft Auto'nun 5'in ikinci videosuydu. Videoya genel olarak baktığımızda hani tatmin olmayan arkadaşlar var. Ben yorumlara baktım. Genellikle grafik konusunda bazı arkadaşların tatminsizliğini gördüm. Fakat ben bu videodan oldukça tatmin olduğumu söylemeliyim. Çünkü hani Grand Theft Auto dünyası senin de bildiğin gibi çok geniş bir dünya. Ve hani yaşayan atmosferi oyuncuya çok iyi bir şekilde sunuyor. Bu videoya da baktığımızda işte çevrenin çok iyi olduğunu görüyoruz. Zaten görüş alanı oldukça büyük ve Los Santos, San Andreas oyununu da oynayanlar hatırlayacaktır. Zaten çok büyük bir mekan. Hani bu grafiklerle bu kadar geniş bir dünya ve yaşayan bir dünya yaratmak tabii ki kolay bir iş değil. Onun için ben videonun genel olarak başarılı olduğunu görüyorum. Oyunun aslında hikayesine baktığımızda 3 farklı karakter görüyoruz. Bunlardan ilki işte aile hayatında biraz problemlere sahip olan Michael. İkincisi benim biraz Lynch'e benzetiyorum. Psikopat karakterimiz Trevor. Ve diğeri ise azılı hırsız olarak nitelendirilen Franklin. Hani GTA 5 ile birlikte aslında Rockstar Games farklı bir şekilde hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Çünkü 3 farklı karakteri daha önce hiçbir GTA serisinde görmemiştik. Hani ek paketlerde GTA 4'ün ek paketlerinde farklı farklı karakterler yönettik fakat bir ana oyunda 3 farklı karakteri ilk defa yöneteceğiz. Açıkçası bu konuda benim birazcık şüphelerim var. Çünkü genelde hani böyle bu tarz oyunlarda hani karakterle benimsenmek çok önemlidir. Gerek GTA 3 olsun gerek GTA 4 olsun. Bunda hani oyuncular karakterle direkt olarak böyle etkileşime girer ve kendisini onun yerine koyar. Hani 3 farklı karakterin olması bu konuda oyuna nasıl bir şey katacak açıkçası merak ediyorum. Ama oyunun geneline baktığımızda işte köpekleri görüyoruz GTA serisinde. İlk defa bir videoda bu kadar ön plana çıktılar. Muhtemelen kendi köpeğimiz de olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun dışında tabii ki araçlar, jetler, helikopterler, işte paraşütten atlama gibi San Andreas'tan da hatırladığımız bazı özellikler var. Ve bu videoda öne çıkan bir diğer nokta ise kovalama anları oldukça hani oyuncunun aslında birazcık gözüne sokulmuş. Çok renkli sahnelerle karşılaşacağımıza eminim. Benim en çok hoşuma giden noktalardan birisi de uçağın böyle karavanından arabayla atladığımız bir yer var böyle tam videoda. Hani orada bile böyle aşağıya bakıyorsun ve dünyanın ne kadar geniş olduğunu görüyorsun. Bu konuda GTA 5'in beklentileri aslında yükselttiğini söyleyebiliriz. Zaten Rockstar Games böyle sürekli olarak oyun çıkaran bir firma değil. Mali dönemlere çok iyi bir şekilde yayıyor ve GTA 5'in de ben bir dahaki mali dönemin yani Mart'tan sonra çıkacağını düşünüyorum. Muhtemelen Nisan veya Mayıs gibi piyasaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim Rockstar'la ilgili. Rockstar Games GTA 5 ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu ve istersek her sene bir GTA oyunu çıkartırız dedi. Hani burada aslında firmanın diğer firmalara da bir laf göndermesini görüyoruz. Çünkü hani oyun dünyasına baktığımızda Assassin's Creed bile artık her sene çıkmaya başladı ve hani beklediği kaliteyi bir türlü yakalayamıyor. Bu yönden de Rockstar firmasına hakkını vermek lazım.
Sen ben de GTA'yı hakkında... Şunu söyleyeyim aslında. GTA bence hani kendi havasına sahip nadir oyunlardan bir tanesidir. Çünkü kendine az bir senaryosu var, kendine az bir terminolojisi var.
Espri yapısı var.
Hani şiddet dozunun günlük hayata bu kadar yansıdığı başka nadir oyunlardan bir tanesidir. Hani aslında GTA'ya kopyalayan bir takım oyunlar da zaman içerisinde piyasaya çıktı. Ancak tabii başarıyı yakalayamadılar. Aslında biraz grafik kalitesiyle ilgili tartışmalara değinebiliriz. Şimdi şunu söyleyebiliriz videodan anladığımız kadarıyla. Çünkü oyun piyasaya çıktığında nasıl olur, nelerle karşılaşırız bunu bekleyip göreceğiz. Ancak
sözünü kesiyorum. Benim burada mesela söylemek istediğim bir nokta da var. Hani inşallah PC'ye çıktığında muhtemelen konsollara önce çıkacak. Optimizasyonu iyi olur. Çünkü GTA 4'te bayağı bir sıkıntı yaşamıştık bu konuda.
Tabii şimdi o noktada şunu söyleyebiliriz. Şimdi videoyu izledik. Hani GTA 5 şu an yapısı itibariyle piyasadaki grafik kalitesi en yüksek oyun değil. Ancak olayı o şekilde değerlendirmemek lazım bence. Bir önceki GTA oyunuyla kıyasladığımız zaman grafiklerde bariz bir şekilde gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sen az önce söylediğin çıkış tarihi muhtemelen Mart'tan sonra olacak. Şimdi Mart'tan sonrasına baktığımız zaman yeni nesil konsollara ait dedikoduların da alevlenmeye başladığını göreceğiz.
Çok, E3 öncesi.
Çok sağlam bir dedikodu var. Önümüzdeki sene E3'te Microsoft'un yeni Xbox'ı duyuracağı söyleniyor ki hani duyurmayla piyasaya çıkma arasında belki bir senelik zaman farkı olacak muhtemelen. Ancak GTA gibi popüler bir oyunun uzun aralıklarla güncellenen bir oyunda muhtemelen yeni nesil konsollara yönelik bir takım özellikler de içerecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında ben hani GTA'daki ilerlemenin ve stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten kendine has havası olan oyunlardan bir tanesidir. Müzikleriyle olsun, senaryosuyla olsun,
müzikler çok
küfürleriyle olsun. Evet. Tamam, hani şiddet dozunun kullanım şekliyle ilgili olsun. O açıdan bakıldığında ben videodan oldukça tatmin olduğumu söyleyebilirim. Umarız oyun piyasaya çıktığında da bu tatminkarlığımız sürer ve oyuna
hani hak ettiğini sana katılıyorum. Hani şunu da eklemekte fayda var. Tabii ki açık dünya oynanışı bir oyun çıktığında direkt olarak ne yapıyoruz? Hani GTA ile kıyaslanıyor. Çünkü GTA artık bu türün mihenk taşı diyebiliriz. Ve hani grafiksel olarak oyunun bütünüyle ele alınması lazım. Yani bu kadar yaşayan bir dünyayı sunması, işte yapay zeka var bunun içinde, işte araçların yoğunluğu var. Bunlar tabii ki hepsi grafiklere, oyunun teknik kısmına yük bindiren unsurlar. Bu açıdan baktığımızda GTA 5'in oldukça doyurucu olduğunu bu videodan söyleyebiliriz. Tabii ki büyük bir merakla bekliyoruz. Benim bir diğer haberimde ise aslında fazla da konuşamayacağım çünkü ambargo var. Geçtiğimiz hafta İngiltere'deydim arkadaşlar ve Tomb Raider'ı deneme şansına eriştim. Hani oyunun videolarını izleyenler zaten çok farklı bir konsepte olacağını görecektir. Hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Videolarda izlediğiniz o atmosferi oyundan tam anlamıyla alıyorsunuz. Hani Lara Croft'un o acemi hali oyuna çok iyi bir şekilde yansıtılmış. İşte ilk adam öldürdüğünde böyle bir depresyona girmesi, o tarz duygular başarılı bir şekilde yansıtılmış. Oyundaki bulmaca yapısını birazcık az buldum fakat yapımcılarla konuşma imkanına eriştik tabii ki. Hani oyunun ilerleyen bölümlerinde daha da artacağı söyleniyor. Ben 2 saatlik bir kısmını öğrendim. Fakat mekan çeşitliliğine baktığımızda bir kere ada çok hani güzel olmuş. Direkt olarak benim aklıma aslında Lost geldi. Lost'ta da biliyorsun bir adaya düşüyorlar böyle. Burada da direkt Ejder Kapanı diye bir yere giriyorlar. Ve bu sunun sonucunda kaza geçirerek adaya düşüyorlar. Adada tabii ki bazı gizemler var. Size saldıran bazı hani kabile gibi böyle vahşi insanlar var. Fakat bunun dışında bir organizasyonun da adada olduğunu söyleyebilirim. Tomb Raider'da benim bir diğer hoşuma giden nokta ise hani Last Revelation oynayanlar hatırlayacaktır. Böyle bir Mısır piramitlerine girdiğimizde bir hafiften bir 3.5 atardık bir atmosferle beraber. O havayı bu oyuna da yansıtmayı başarmışlar. Işık oyunlarıyla birlikte özellikle oldukça iyi bir şekilde yansıtılmış. Aralık ayında bununla ilgili özel bir videomuz olacak. Şimdi ambargo olduğu için fazla da bir şey söyleyemiyorum ya yasak.
Tomb Raider ile ilgili şunu söyleyebilirim. Benim şahsi görüşüm olacak tabii bir bakıma. Tomb Raider biliyoruz çok köklü bir oyun esasında. Yıllar öncesine dayanan bir yapıya sahip. Belki 10-15 yıllık bir geçmişi var. Hani 2000'lerin başında hakikaten çok popüler nadir oyun karakterlerinden bir tanesiydi. Ancak maalesef bu marka çok hak ettiğin şekilde ilerletilemedi. Gerek oyunların kalitesiyle ilgili olsun, gerekse de özellikle ben son çıkan oyunlarına, son 5 yıllık oyunlara baktığımız zaman esasında çok alışamadım, ısınamadığımı söyleyebilirim.
Zaten biraz geriye dönük oyunlar yaptılar işte Legend gibi. Bir de mesela Guardian of adında bir oyun çıktı. Aslında izometrik kamerayla oynuyorduk. Hani Tomb Raider atmosferiyle direkt uyuşmayan bir oyundu. Senin söylediğine de katılıyorum ama bu direkt olarak hani seriye yeni bir başlangıç katacağı için Tomb Raider hayranı olarak oldukça umutluyum diyerek topu sana veriyorum Merdi.
Tabii şimdi donanım tarafındaki hareketliliğin devam ettiğini söylemiştik. Bu noktada ekran kartlarından sonra işlemci tarafına bakalım isterseniz biraz da. Intel geçtiğimiz günlerde dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olan Core i7-3960X Extreme Edition'ı yeniledi ve Core i7-3970X Extreme Edition modelini piyasaya sundu. Bu 6 çekirdekli bir işlemci. Ancak kendi kulvarında çok özel işlemcilerden bir tanesi. Yani bazı okuyucularımızın, donanımı çok takip etmeyen bazı takipçilerimizin aklına Intel 6 çekirdekli yaptı ama AMD'de 8 çekirdekli var sorusu gelebilir. Ancak mikro işlemci mimarisindeki farklardan dolayı Intel özellikle 6 çekirdekli bir işlemcisiyle performans noktasında çok bariz bir şekilde üstün bir noktada. Bu işlemci yerini aldığı 3960X modeline nazaran 200 MHz daha yüksek frekansta çalışıyor. Yani standart olarak 3.5 GHz'de çalıştığını söyleyebiliriz ve turboyla da 4 GHz'de çıkan bir işlemci bu. Üzerinde de 15 MHz cache olduğunu görmekteyiz, bellek olduğunu görmekteyiz. Yani şu an paranın alabileceği en hızlı masaüstü işlemci. İsterseniz oyun için kullanın, isterseniz iş amaçlı kullanın. Bir masaüstü bilgisayar toplayacaksanız paranın yetebildiği, alınabilecek son kullanıcı odaklı en hızlı işlemci Core i7-3970X. Bir önceki model olan Core i7-3960X'e aslında daha detaylı kıyaslamak gerekirse 200 MHz'lik saat hızı artışının yanında güç tüketiminde olumsuz bir yansıma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Core i7-3960X'in ısıl tasarım gücü 130 Watt'tı. Core i7-3970X'te ise bunun 150 Watt olduğunu görmekteyiz. Yani aslında Intel'in 32 nanometre için 6 çekirdekli modellerde saat hızı sınırına yaklaştığını söylemek de mümkün. Çünkü 200 MHz'lik artışla 20 Watt'lık TDP değeri yükselişini çok nadiren görmekteyiz işlemci modellerinde. Tabii işlemcinin en hızlı masaüstü işlemci olduğunu söylemiştik. Bu işlemci LGA 2011 soket yapısına sahip ve sadece X79 anakartlarda kullanılabiliyor. En hızlı işlemci olmanın olumsuz bir getirisi olarak da bu işlemcinin fiyatı çok yüksek. Hani yurt dışı için konuşmak gerekirse 999 dolarlık 1000 adetlik alımlarda kabul edilen bir fiyatı var ki bunun Türkiye yansıması belki birkaç yüz dolar daha da yüksek olacaktır. Hani gülü seven dikenine katlanır misali en hızlısını istiyorsanız en fazla parayı da masaya koymanız gerekmekte. Ancak performans artışını dikkate alırsak eğer özellikle profesyonel grafik uygulamalarını kullananlar için bu işlemci önemli bir seçenek olarak raflardaki yerini alacak gibi görünüyor. Buradan başka bir habere geçelim isterseniz. Şimdi Foxconn son dönemde sık sık gündeme geliyor. Neyle gündeme geliyor? iPhone ve iPad üretimiyle gündeme geliyor ki daha çok daha iPhone üretimi. Foxconn geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla çalışanların, yani insanların, personelin bir kısmını robotlarla değiştireceğini açıklamıştı. Peki neden böyle bir şey açıkladı? Biliyorsunuz ki daha önceki haberlerimizi takip ettiyseniz eğer Foxconn'da kötü çalışma koşullarından ötürü bazı işçiler, bazı personellerin intihar ettiğini daha önceki haberlerimize yer vermiştik. Hatta bu gelişmeler uluslararası çalışma örgütleri, iş örgütleri ve sendikalar tarafından tartışma konusu olmuş. Hatta Apple'da Çin'e yaptığı ziyarette Foxconn fabrikalarına bizzat giderek çalışma koşullarını incelemişti. Tüm bu tartışmalara bir son vermek adına ve aslında belki de maliyetleri aşağı çekebilmek adına Foxconn, Foxbot adını verdi ve kendi üstünde ürettiği robotları kullanmaya başladı. 1 milyon tane robot kullanmayı hedefliyorlar ve ilk olarak 10 bin tanesini devreye sokmuşlar. Bu robotlar görev yapmaya başlamış ve yıl sonuna kadar 25 bin adet daha kullanmayı planlıyorlar ki toplamda yani 2012'ye 35 bin robotla kapatacaklar. Tabi bu robotlar birebir insanların yaptığı şeyleri yapabiliyor denemez. Daha çok ağır malzemelerin kaldırılması ve bir takım ekipmanların bir yerden bir yere taşınmasından sorumlu olduklarını söyleyebiliriz. iPhone gibi karmaşık yapılı cihazlarda hala insanlara ihtiyaç var. Özellikle derleme kısmında ince işçilik çok önemli çünkü kompakt boyutlu elektronik cihazlarda. Bu açıdan Foxconn personel kullanımına devam edecek. Ancak önümüzdeki dönemle ilgili yapılan öngörü şu, 1 milyon robot ve 1.2 milyon da personelin fabrikalarda çalışacağı şeklinde bazı bilgiler gelmekte. Tabii robotların kullanıma girmesiyle birlikte ne kadar kişinin işini kaybedeceği de büyük merak konusu, büyük bir soru işareti. Ancak tabii bu noktada Foxconn bir
burada
açıklama yapmış.
Burada şey oldukça ilginç olmuş. Hani çalışma şartlarını düzeltmektense direkt olarak robota yönelmek biraz aslında ilginç olmuş.
Esasında daha önce Foxconn çalışma şartlarıyla ilgili bir takım güncellemeler yaptı. İşte fabrikaların yanında havuz, spor tesisi gibi bir takım sosyal aktivite alanları kurduklarını da açıkladılar. Ancak tabii orada şöyle bir durum var. Bu firmanın neredeyse 1 milyon çalışanı var.
Evet.
Her çalışanın maaşını 1 dolar artırsalar 1 milyon dolar her ay ekstra maliyet demek. Biz isteriz ki çalışma koşulları olabildiğince en yüksek seviyelerde olsun. Sadece Çin değil, ülkemizde de çalışma koşulları en yüksek seviyede olsun. Biliyorsun ki evet, çocuk işçi çalıştırma gibi bir gerçek ülkemizin de önünde duran sorunlardan
maalesef
bir tanesi. Evet, Foxconn'da çözümü robot kullanarak tüm o insanların psikolojik sorunlarından, maliyetlerinden ve bir takım ekstra yüklerden kurtulmak adına böyle bir çözüm bulmuşlar. Ancak dediğimiz gibi insan kullanmaya da devam edecekler ve yapılan öngörü önümüzdeki dönem için 1 milyon robot artı 1.2 milyon insan şeklinde. Şunu da söyleyelim. Foxconn bir fabrika kurduğu zaman adeta bir köyü kapatıyor. Çünkü insanlar ulaşım maliyeti vermemek adına, köylerine geri dönmemek adına fabrikanın yanına kurulan yatakhanelerde kalıyorlar. Hatta daha önceki yıllarda yatakhanelerin direkt fabrikanın içerisindeki üretim bandının yanına kurulduğu söylendi ki insanlar yataktan kalkar kalkmaz hemen işe başlasınlar diye. Tabi o çok eleştirilmişti döneminde. Foxconn'da fabrika kurduktan sonra, çünkü her fabrikada birkaç yüz bin çalışan oluyor genelde bakıldığı zaman, hemen yanına yeni bir yaşam alanı kurarak insanların hemen işten eve, evden işe gitmelerini sağlamak adına bir takım planlamalar da yapmakta.
Oldukça ilginç bir habermiş. Şimdi başka bir ilginç habere geçiyoruz. Hani oyun dünyasını yakından takip eden kişiler Silicon Knights'la Epic Games arasındaki davayı çok iyi bir şekilde hatırlayacaktır. Geçtiğimiz Mayıs ayında dava sonuçlanmıştı ve Silicon Knights 4,5 milyon dolarlık bir ödeme cezasına çarptırılmıştı. Hani davayı aslında kısaca bir hatırlayacak olursak, zaten Silicon Knights'ın batmanın eşine getiren oyun TwoHuman'dır. 2007 yılında çıktı fakat geliştirilmesi gerçekten çok uzun bir süre sürdü. Hani ilk olarak Unreal Engine 2 ile başladılar, daha sonra 3'e geçtiler 3. motora. Ve bu geçiş sürecinde bayağı bir sıkıntı yaşadılar ve oyun hani bekleneni maalesef veremedi ve çok düşük satış rakamlarıyla beraber firmanın da aslında iflasa doğru sürüklenmesine sebep
aslında
oldu.
İkinci bir Doom vakası diyebiliriz biz ona, yani hani bakıldığı zaman.
Yani 10 yıla yakın bir geliştirme
daha
süreci var.
Dükkan,
evet. Hani burada önemli olan nokta, firma bu kadar kötü başarıdan sonra Epic Games'e bir hani suçlama diyelim aslında. Çünkü Unreal Engine 3 motorunu suçladılar ve bazı dosyaların bu motor sayesinde kaybolduğunu söylediler. Ve tabii iki firma arasında bir davalık bir süreç oldu ve hani 2007 yılında başlayan dava süreci günümüze kadar devam etti ve az önce söylediğim gibi Mayıs ayında sonuçlandı. Fakat Mayıs ayındaki bu sonuçlanmadan sonra davada yeni bir gelişme oldu arkadaşlar ve 4,5 milyonluk ceza 9 milyona çıkartıldı. Hani zaten zorda olan Silicon Knights aslında bir tekmede bu karar vurmuş diyebiliriz. Çünkü 9 milyonluk ceza iki katı bir önceki fiyata göre baktığımızda. Ve asıl dikkat çeken nokta ise Epic Games bu davayı kazandığı için Silicon Knights piyasadaki Unreal Engine 3 motorunu kullanan oyunlarını toplatmak zorunda. İşte gerek TwoHuman olsun, daha sonra ise X-Men Destiny adında bir oyun çıkarttılar. Ve firmanın şu anda yine aynı motor üzerinden yaptığı oyunları da doğal olarak iptal oldu. Hani farklı bir motora geçecekler mi bilmiyorum ama artık bu kadar darbeden sonra Silicon Knights'ın
çok kolay
tekrar
kolay kendilerine gelemezler.
Toparlanması çok zor. Hani baktığımızda çok büyük THQ gibi firmaların bile çok zorda olduğunu görüyoruz. Direkt olarak oyun yapımına odaklanan bir firmanın bu kadar darbe alması tabii ki muhtemelen kepenkleri
aslında
kapatmasına
böyle
kadar gidebilir.
Böyle zor duruma düşmüş firmalar için yeni kaçış alanları var mı? Var. Neler? Aslında bunlardan
yani Kickstarter bahsetmek var mesela.
Kickstarter gibi projeler de var. Bunun dışında şimdi yaptıkları oyunlara baktığımız zaman esasında grafik tarafı çok ağır oyunlar. Yani iyi oyun yapma noktasında insan gücüne sahip bu firmalar. Belki bu noktada sosyal medya oyunlarına yönelebilirler. Casual games dediğimiz basit akıllı telefon oyunlarına da yönelebilirler. Çünkü orada çok büyük paralar kazanan
evet,
firmalar var. Hani Rovio gibi bakıldığı zaman.
İşte Silicon Knights o kısma dönebilir mi bilmiyorum. Çünkü geçmişine baktığımızda çok önemli IP'lere sahip bir firma. Hani TwoHuman olsun, işte X-Men'de de bayağı bir iddialı gelmişlerdi. Fakat iki oyunda özellikle TwoHuman maalesef bekleneni veremedi ve Microsoft'un da çok büyük desteğini almışlardı. Hani böyle bir süreç olunca tabii ki firma yavaş yavaş çöküşe geçti. Hani bu da son darbe oldu diyebiliriz
tabii
aslında.
Tabii o noktada firmanın finansal pozisyonu büyük önem taşıyor. Çünkü iyi bir oyunun yapım süreci hem planlama anlamında, takvim anlamında birkaç yıl sürüyor. Yani maliyet
evet,
anlamında işte bugün Call of Duty gibi serisinin yeni bir oyunu için 100-200 milyon dolarlık bir yapım bütçesinden bahsediliyor. Hani reklam bütçesini saymıyorum bile. Hani bu firma daha iyi oyunlar yapabilmek adına böyle bir maddi güce ihtiyaç duymakta. Hani son dava sonrasında da maddi olarak kendilerini toparlayabilirlerse dediğin doğru.
Yeni çok bir çok zor yani muhtemelen kepenkleri kapatacaktır.
Belki de bir firma tarafından satın alabilirler.
Bayağı bir küçülebilirler diye düşünüyorum. Bir diğer haberim ise Half-Life ile alakalı. Hani ikisi bir program başladığından beri hemen hemen her hafta yeni Half-Life ile ilgili dedikodularla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer elimizde somut bir kanıt var arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Gabe Newell'ın, Valve'ın kurucusu olan Gabe Newell'ın doğum günüydü ve doğum gününe hani ünlü bir site var 4chan diye, herhalde sen de duymuşsundur. Buradan bir grup da gitmiş. Hani soru cevap gibi bir şey olmuş ve 4chan'dan direkt olarak aslında yeni bir grafik motoru geliştiriyor musunuz diye bir soru gelmiş. Ve Gabe Newell da direkt olarak hani içtenlikle evet yeni bir grafik motoru geliştiriyoruz. Ve bu grafik motorunun geliştirmesindeki amaç da yeni oyunun yapılması demiş. Ki bu oyun muhtemelen yeni Half-Life'dir diye düşünüyorum. Hani baktığımızda da muhtemelen yeni Half-Life yeni nesille birlikte piyasaya çıkacaktır. Çünkü Valve'ın motoruna baktığımızda, Source motoruna baktığımızda oldukça uzun bir dönem götüren motor. Hani bir yaptıkları motorda bayağı bir nesli götürüyorlar. Bu nedenle bu yeni motorun da yeni nesille birlikte piyasaya çıkacağını düşünüyorum.
Ya ben Valve ile ilgili olarak açıkçası şunları söyleyebilirim. Hakikaten oyun dünyasında başarı öyküsü diyebileceğimiz firmalardan bir tanesidir. Evet. Half-Life zaten yıllarca oynadık. Üzerine Counter-Strike modunu koyduk, yine oynadık. Hiç bırakamadık o seriyi zaten.
Hani portal, Valve gibi, Valve portal, Steam, Valve diyorum, Steam portalı gibi bir şey kurmak gerçekten.
Steam zaten hani bugünlerde sahip olduğu büyük başarının yanı sıra bugünlerde artık Linux işletim sistemine de açıldı. Oradan da hakikaten önemli bir adım attı. Çünkü alternatif bir işletim sistemi olarak Linux yıllardır vardı ancak oyunlar çok fazla yoktu. Hani Steam'in Linux'a gelmesi bütün büyük oyunların Linux'a geleceği anlamı taşımıyor. Ancak yine de Valve gibi sektördeki ağır taşlardan birisinin böyle bir adım atması da büyük önem taşımakta. Ben de aslında Half-Life'ın yeni yapımı için heyecan duymak diyeyim. Çünkü dediğim gibi gençlik yıllarımızda çok zaman harcadık. Bir dönem internet kafeleri ekli Counter-Strike için bakıyoruz.
Şöyle söyleyebiliriz kısaca. Hani oyunlarla ilgili olup da Half-Life için heyecanlanmayacak bir kişi herhalde olmaz diye düşünüyorum. Yani,
oyunun kendisinden karakterlerin ikonik bir duruma gelmesine kadar başlı başına ayrı bir dünyada Half-Life. Umarız yeni yapım gelir. Kısa sürede gelir. Biz de oynama şansı yakalarız diyerek bir başka haberimize geçelim. Videomuzun başına aslında söyledik. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar bugün teknoloji dünyasının merkezinde ve gündemindeler. Dolayısıyla bilgisayar bileşenleri, donanım komponentleri bir miktar geriye düşmüş durumda. Hal böyle olunca, hepimiz bir akıllı telefon sahibi olunca ya da bir tablet sahibi olunca ister istemez bunların performansı da büyük önem taşımaya başladı. Zaman zaman acaba benim telefonum seninkinden ne kadar hızlı ya da senin tabletin benimkinden ne kadar güçlü şeklinde sorular da gündeme gelmeye başlamıştı. Bugün piyasada bu cihazları test edebileceğimiz çeşitli yazılımlar var ancak bunların çok stabil olduğunu söyleyemeyiz ya da tek bir yazılımın tüm platformlarda çalıştığı nadir görülmüştür. Daha çok internet tabanlı testlerde bunları görmekteyiz. Ancak bilgisayar dünyasında performans ölçümlerine damgasını vuran FutureMark firması, 3DMark'ın yeni versiyonunun tüm platformlarda çalışacağını açıkladı. Yani tek bir uygulamayı siz Windows tabanlı üst seviye oyun bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda ya da akıllı telefonunuzdaki akıllı telefonunuz Android tabanlı olabilir ya da Apple ürünü olabilir. Hatta bakıldığı zaman Microsoft'un kendi geliştirdiği Windows'un ARM versiyonunu taşıyan Surface tablette bile bu uygulamayı kullanabileceksiniz. Uygulama kendi içerisinde farklı testlere sahip. Bu testlerin bir kısmı tüm bu cihazlarda testlerin çalışabilmesi adına OpenGL tabanlı bir yapı üzerine kurulmuş durumda. Ancak üst seviye bilgisayarlarda test için kullandığınız zaman DirectX 11 destekli API'ler de arka planda çalışmaya başlıyor. Bu bence büyük bir adım çünkü tek bir uygulamayla hem akıllı telefonunuzu hem bilgisayarınızı test edebileceksiniz. Akıllı telefonlar arasında daha sağlıklı karşılaştırmalar yapılabilecek.
Yani zaten mobil platformlarında grafiksel olarak bu kadar güçlenmesi sonucunda böyle bir test birimine ihtiyaç vardı aslında. Bu konuda gayet yani de iyi olmuş.
Bakıldığı zaman yeni nesil akıllı telefonlara bakıyoruz. PlayStation Vita'ya rahmet okuyoruz yani bir bakıma. Zaten hani oyunlar 3-5 dolar seviyesinde ve grafikler de PlayStation Vita yaratmayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz bir bakıma. Evet bazı özel oyunlar yok, bazı üst seviye oyunlar yok ancak bugün pek çok kaliteli oyunu ucuz fiyatlarla alabiliyoruz.
Oyun konsol olarak kıyaslamaktansa hani bir diğer taraftan telefon olarak kullanırken bir yandan da oyun oynayabiliyorsunuz. O yönden tabii ki avantajlı.
Tabii bu noktada bir eleştirimiz Sony'ye gelsin. O kadar yüksek oyun fiyatlarıyla PlayStation Vita'nın böyle çok uzun soluklu bir başarı hikayesine dönmesi zor. Umarız o noktada da fiyatları biraz daha aşağı çekerek herkesin alabileceği seviyelere gelmesini sağlarlar oyunların diyelim. Evet, 3DMark'ın dışında bir tane daha testimiz var güncellenen. O da Riotware firmasının geliştirdiği BrowserMark. Bu da internet tabanlı bir test daha çok ve tüm platformlarda kullanılabiliyor. 2.0 sürümüne yükseldi ve bu sürümde tamamıyla yenilemişler test programını ve WebGL gibi yeni teknolojileri de dahil etmişler. Bu açıdan bakıldığında yeni testler sayesinde artık mobil cihazları daha sağlıklı bir şekilde test edebileceğimizi, performansını kıyaslayabileceğimizi söyleyebilirim.
Benim ana haber olarak son haberim ise Xbox Live ile alakalı. Biliyorsun yeni nesil, hani şu anki nesilde online altyapıya baktığımızda Xbox Live'ın gerçekten büyük bir fark attığını görüyoruz. Gerek sunduğu servisler olsun, gerek kullanılan yapı olsun. Gerçekten oldukça başarılı bir sistem ki ben de evimde sürekli olarak kullanıyorum FIFA 13 oynarken veya diğer multiplayer oyunlarda. Xbox Live ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Halo'nun eski yapımcısı Bungie şu anda Activision'la anlaştılar. Xbox Live'daki bu başarının en büyük sebeplerinden birisi de bizim yaptığımız Halo serileridir dedi. Hani baktığımızda gerçekten Halo serisi Xbox platformu için çok önemli. Konsola özel olarak oyunlarda sürekli olarak tepeye çıkıyor. Tabii ki Call of Duty oyunlarından sonra en çok oynanan oyunlar listesinde en mutlaka ilk 5'te görüyoruz. Hani Bungie'nin açıklamasını aslında bir nevi doğru buluyorum. Bir nevi de hani yanlışlıklar da var. Çünkü direkt olarak Xbox Live'ın bu büyük başarısını kendi oyunlarına bağlamaları hani çok doğru bir şey değil.
Ben de aynı şekilde
tabii ki Halo serisi çok önemli bir IP. Tabii ki Xbox Live'a büyük bir katkısı olmuştur. Ama direkt olarak bu başarıyı tek bir oyuna endekslemek yanlış olur.
Ya ben de aslında benzer fikirdeyim. Kısmen doğru, kısmen yanlış olduğunu söyleyebilirim. Yanlışı neden kaynaklanıyor? Xbox Live gibi bir online altyapının noktasında Microsoft'un da aklını teslim etmek lazım. Arka plandaki tabii altyapı çalışmalarına çok büyük yatırım yaptılar. Halo serisi zaten hani Xbox denince akla ilk gelen oyun. İlk gelen oyun serisi. Bu açıdan hakikaten konsolun milyonlarca kişinin ulaşmasında büyük önem farz eden bir yapım oldu. Çünkü cihaz ne kadar güçlü olursa olsun oyun her zaman daha oynanmıyor. Evet. Çünkü oynanabilecek oyun olmadığı sürece cihaz tek başına anlam ifade etmiyor. Bu açıdan bakıldığında Halo'nun katkısı büyük. Ancak bu katkıyı tek başına Bungie'ye yüklemek de çok doğru değil.
Hani popülaritesini tabii ki arttırmıştır. Hani baktığımızda az önce de söylediğim gibi her zaman ilk 5'te bir Halo oyununu görüyoruz. Hı-hı. Xbox Live'da tabii ki büyük bir Halo popülaritesi var. Fakat bu açıklamanın hani bir de ayrıldıktan sonra yapılması da doğru bir şey değil. Şu an mesela Halo 4 piyasaya çıktı. Hı-hı. 343 Industries yaptı ve oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim ki şunu da söyleyelim, bir ilerleyen günlerde oyunun incelemesinde Talha Aynacı imzasıyla sitemizde görebileceksiniz arkadaşlar. Deyip gene topu sana vereyim Erdi.
Evet, burada artık geçelim. Kısa haberlere geçeceğiz. Hani yine dikkatimizi çeken bazı gelişmeler oldu. Bunlardan ilki de bir kasa haberi. Oyuncuların hoşlanabileceği bir kasa haberi bu. Bitfenix diye bir firma var yurt dışında. Oyuncular özel kasalar yapıyorlar ve bu kasalar arasında Prodigy adı verilen model çok popüler. Neden dersen Minitex yapıdaki kompakt anakartlarla da uyumlu bu kasa. Şimdi iki yeni renk seçeneği eklemişler. Bunlar turuncu ve kırmızı. Bu renk seçenekleri bence önemli çünkü şu an ekranlara da geliyor zaten. Hani çok farklı bir görünüme sahip kasalar ve farklı kasa modellerinde böyle renk seçenekleri bulmak çok kolay değil. Yıllarca biz hep siyah, beyaz ve gri gibi renk seçeneklerine alıştık. Ancak artık böyle değişik alternatif renkler de var. Kullanıcılar modifikasyona ihtiyaç duymadan böyle değişik renkleri de artık kutudan çıktığı gibi elde edebiliyorlar. Bu açıdan önemli. Bir diğer kısa haberim Zotac tarafından gelecek. Zotac biliyorsun ki en popüler ekran kartı firmalarından bir tanesi. Şimdi Nvidia'nın orta segmentik kartlarından GTX 650 için yeni bir çözüm ürettiler ve bu çözüm daha çok multimedya, yani çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması hedefleniyor. GTX 650'nin düşük profili bir versiyonu bu. En güncel oyunları en yüksek kalite ayarlarında oynatmaya yetecek güce sahip değil bu ekran kartı. Ancak pek çok oyunu kabul edilebilir ayarlarda ve çözünürlük seviyelerinde oynatabiliyor ve diğer taraftan yaygın olarak kullanılan tüm video formatları için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Bu açıdan bakıldığında kendi segmentindeki özel ürünlerden bir tanesi olacaktır. Diğer haberlerime gelecek olursak eğer, bir fare haberim var. Şimdi Madcast diye bir firma var. Yaptığı ürünler çok özel ürünler.
Özellikle
hakikaten
oyunculuk açısından çok
önemli. Evet, özellikle oyun dünyası için sıra dışı ekipmanlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bunların aynı zamanda Red serisi altında, Rad serisi altında sunduğu çeşitli fareler vardı. Bunlar daha çok Cyborg markasını taşıyan ve hakikaten görünüm olarak da Cyborg'a benzeyen ürünler aslında. Buna şimdi değişik renk seçenekleri gelmiş bu aileye. Kırmızı renk seçeneği var, beyaz renk seçeneği var, siyah renk seçeneği var. Özellikle kırmızı renkli modele baktığımızda hakikaten görünüm anlamında çok farklı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben klavye fareye açıkçası büyük önem veriyorum. Neden dersiniz? Ekran kartım çok güçlü olabilir, işlemcim çok iyi olabilir ama benim bilgisayarla iletişimim hep klavye fare üzerinden olduğu için
sorunun
aslında
giriş
en fazla
ünitesi olduğu için çok önemli.
Aynen öyle. Doğrudan bilgisayarla iletişimi o iki ekipman üzerine götürdüğümüz için büyük önem taşıyorlar. Bu açıdan da bakıldığında kırmızı renkli özellikle modelin son derece ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Son haberim de Sony cephesinden olacak. Sony biliyoruz ki Vaio serisi altında dizüstü bilgisayarlar sunuyor ve bu bilgisayarlar sadece Vaio serisine özgü oluyor. Şimdi Sony aksesuar üretimine de girmiş ve bunlar da yine Vaio markasını taşıyor. Klavye ve fareler var. İsterseniz Sony marka dizüstü bilgisayarınızın ya da Ultrabook'unuzun klavyesini farklı renklerle değiştirebiliyorsunuz. Tabii bunu siz yapmıyorsunuz. Sony servisine gidiyorsunuz ve bu servis değiştiriyor. Ya da yine Sony'nin Vaio markasını taşıyan Bluetooth fareler alabiliyorsunuz. Bu aksesuarlar çok renkli ve tasarım anlamında çok değişik görünen aksesuarlar. Şu an için Japonya pazarına çıktılar. Zaten renklere bakacak olursak
Japonları tam ben Japonları soracaktım.
Tam böyle Hello Kitty seven bir kitleye hitap eden ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa'ya da Amerika'ya gider mi şu an için bilmiyoruz. Ancak Sony Vaio'sunu çok seven ve yine Sony üretimi aksesuar kullanmak isteyenler için önemli alternatifler olacağını söyleyebiliriz.
Hani batıya geleceklerse de farklı renklerle, farklı çeşitlerle gelsinler. Çünkü hani birazcık daha bayan oyunculara, aslında bayan kullanıcılara yönelik aksesuarlardı. Buradan direkt olarak benim kısa kısa haberlerime baktığımda ilk olarak Hollywood'dan giriyoruz. Biliyorsun nerede hani oyun dünyasıyla film dünyası aslında sürekli olarak birbirini besliyor. İşte filmlerden filmleri konusunu filmin kapsayan oyunları görüyoruz. Veya işte aynı şekilde oyunlardan film olan yapımları görüyoruz. Bununla ilgili bu haftada oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Ubisoft'tan gelen açıklamayla arkadaşlar Splinter Cell ve Assassin's Creed serisinin filmlerinin geleceği resmi olarak açıklandı. Hı hı. Hatta Splinter Cell'in başrol oyuncusu da belli oldu. Tom Hardy, kendisini en son Inception'da görmüştük ve daha sonra ise Dark Knight Rises'ı da Bane rolüyle görmüştük ki hani her iki filmde de oldukça ya başarılı bir performans sergilemişti.
En popüler oyuncularından bir tanesi.
Hani şunu da söyleyeyim, Warrior diye de bir film var. İzlemeyen arkadaşlar varsa kesinlikle izlesinler. Hani orada birazcık daha oyunculuğu ön plana çıkıyor. Benim de son dönemde sevdiğim aktörlerden birisi. Bu konuda tabii ki ben hani karakterin Sam Fisher karakterine uyacağını söyleyebilirim. Yani o konuda memnun olduğumu söylemeliyim.
Ben karakter seçim bence de çok başarılı olmuş. Çünkü hakikaten Hardy son dönemin en popüler oyuncularından bir tanesi. Benim burada söyleyeceğim şey, umarız oyunların beyaz perdeye gelmesi çoğu zaman sıkıntılı oldu. Hani umarız bir Street Fighter vakası yaşanmaz.
Evet.
En azından bir Mortal Kombat kalitesinde olsun ki hala müzikleriyle atılıyoruz o filmi.
Hani son döneme baktığımızda işte şu an mesela Silent Hill çıktı ki Silent Hill'in ilk filmini oldukça beğenmiştim. Fakat ikinci filmin birazcık
çok
daha
çok başarısızlık oldu.
Birazcık bence daha geri planda olduğu söyleniyor. Hani Splinter Cell filminden beklentim büyük. Umarım böyle en azından bir Bourne havasında bir filmle karşılaşırız. Hani ona bile razıyız çünkü genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Bu noktada prodüksiyon kalitesi ya da ayrılan bütçede büyük önem taşıyacaktır. Evet. Umarız iyi bir film gelir, biz de gider sinemada.
Tabii şunu da hatırlatayım, Splinter Cell ve Assassin's Creed dışında Deus Ex'in de filmi gelecek önümüzdeki dönemlerde. Sahip olduğu steampunk atmosferiyle de onu da oldukça merak ediyoruz. Bir diğer haberim ise yeni Need for Speed oyunuyla alakalı. Electronic Arts geçtiğimiz günlerde yeni bir firma kurdu ve bu firmanın ismini Ghost olarak açıkladı. Hani firmanın kurulumundan sonra hangi oyuna odaklanacağı açıklanmamıştı. Fakat bu hafta bir dedikodu geldi ve bu firmanın, Ghost firmasının direkt olarak Need for Speed oyunlarına odaklanacağı belirtildi. Hani Need for Speed serisine genel olarak baktığımızda çok büyük bir düşüş görüyoruz. Özellikle Underground, Most Wanted gibi serilerden sonra işte pist yarışlarına girdiler. Crysis Games'e teslim ederek birazcık daha burnout havasına soktular ki mesela Most Wanted'ın da en çok eleştirilen yönlerinden birisi odur. Hani bir modifiye seçeneği yok. Aslında o eski Most Wanted'ın havasını maalesef göremiyoruz. Bu konuda mesela mobil sürümü oldukça başarılı olmasına rağmen normal Most Wanted sürümü hani güzel bir oyun fakat bekleneni bir türlü veremedi.
Ama hakikaten mobilde hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Evet. Ben hatta Android Market'ten daha yeni alıp kurduğumu söyleyeyim. Yaklaşık 7.5-8 dolara satılıyor Android Market'te.
Çok başarılı.
Hakikaten mobilde çok iyi çıkıyor.
Grafiksel olarak da oldukça iyi olmuş. Hani tek bir firmaya verilmesi tabii ki güzel bir şey fakat hani umarım Need for Speed'in o eski havasını tekrardan yansıtırlar diye bekliyorum. En azından bir firma sadece tek bir oyuna odaklanırsa mutlaka eksiklerini kapatarak başarıda gelecektir. Bir diğer haberim ise Sony'nin en büyük IP'lerinden birisi Last of Us için. Last of Us'ın en son yeni videosuyla arkadaşlar Gamescom'da karşılaşmıştık. Bir müzik videosuydu. 1,5-2 dakikalık bir videoydu ve hani her videosunda olduğu gibi bizi oldukça etkilemişti. Bunun dışında Gamescom'da önemli bir nokta ise oyunun oynanışına baktığımızda hani E3 videosunda çok tartışılmıştı. Acaba scriptlerle mi ilerleyecek? İşte yapay zeka nasıl olacak? Gamescom'da ben sunumuna da katılmıştım oyunun ve hani E3'te sağdan gittiyse Gamescom sunumunda karakterimizin soldan gittiğini gördük ve olaylar tamamen değişiyordu. Last of Us'ın yeni videosu da arkadaşlar 7 Aralık'ta yayınlanacak. Muhtemelen VGA töreniyle beraber oyunun yeni videosunu da göreceğiz. Umarız uzun bir video olur çünkü 2013'ün
en çok beklenen
oyunlarından birisi ve hani şu anda bile hani GOTY olacak bir kaliteye sahip bir oyun olduğu için bizim için de oldukça önemli, Sony için olduğu kadar. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Mass Effect serisiyle alakalı. Mass Effect 4'ün Frostbite 2 kullanacağı açıklandı. Aslında hani bu konuda birazcık eleştirmek istiyorum çünkü Frostbite 2 motoruna baktığımızda Battlefield serisi için özel olarak geliştirilmiş bir motor. Hani Battlefield'in özellikle PC sürümünde oldukça da iyi bir performans sergiledi. Grafik kalitesine baktığımızda gerçekten gerek kaplamalar olsun, gerek görüş alanı olsun çok başarılı bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Battlefield serisi için özel olarak tasarlanan bir motorun, DICE imzası taşıyan bu motorun daha sonra çok farklı oyunlarda olduğunu gördük. İşte Need for Speed Run'da kullanıldı. En son karşımıza çıkan Medal of Honor oyununda kullanıldı ki hani Battlefield'daki başarıyı maalesef göremedik. Ve Mass Effect gibi bir oyunda da Frostbite 2'nin kullanılması aslında oldukça garipsediğimi söyleyebilirim. Umarız başarılı olur tabii ki ama hani en azından motoru birazcık farklılaştırmalarını da bekliyoruz.
O noktada tabii şunu da söyleyebiliriz. Şimdi Frostbite 2 yeni teknolojilere destek veren bir motor. Bu noktada hani gerek donanım tarafında olsun, gerek yazılım tarafında olsun yeni platformlarla uyumlu bir motor olduğunu söyleyebiliriz. O noktada tabii oyun yapmak isteyen stüdyonun o motoru nasıl kullandığı da çok büyük önem taşıyor. Çünkü hani daha önce oyunlara özel bazı motorların farklı oyunlar tarafından çok başarılı bir şekilde kullanıldığını da gördük. Yani Unreal Engine'i zaten bir tarafa bırakıyorum. O artık sektörün hani miyek taşlarından birisi oldu. Evet. O çok ayrı bir noktada. Ancak Frostbite 2 de hakikaten teknoloji anlamında türünün en gelişmiş çözümlerinden bir tanesi. Bu açıdan bakıldığında işte dediğimiz gibi stüdyonun motoru nasıl kullandığı ve grafikleri o motor üzerinde nasıl çalışır da büyük önem taşıyor. O noktada umarız
i̇şte hani onun için de mesela Need for Speed'le Medal of Honor örneğini verdim. Medal of Honor hani grafiksel olarak gayet başarılı ama hani yapay zekasında olsun diğer yönlerinde olsun bazı problemler var. Bu bakıma hani Mass Effect için motorun kesinlikle bir optimizasyondan geçmesi lazım.
Özel bir sürümde verilir.
Birazcık daha özelleştirilmesi lazım. Hani direkt olarak öyle kullanırlarsa en azından grafiksel olarak belki iyi bir oyun çıkabilir ama diğer yönlerden nasıl bir oyun çıkacağı merak konusu. Bir diğer haberim ve son haberimse arkadaşlar StarCraft 2 ile alakalı. Heart of the Swarm'ın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Oyunun 12 Mart'ta resmi çıkışı yapacağı belirtildi. Herhalde Güney Koreliler oldukça sevinmiştir bu haberden sonra. Çünkü
en StarCraft, çok sevdiği oyunlardan bir tanesi.
StarCraft ve Diablo hani tabii ki çok büyük başarı yakaladı satış anlamında. Fakat hani böyle Blizzard hayranları bile bir eksiklik hissettiler oyunlarda. Ama oyunlar tabii ki Güney Kore'de gene büyük bir ilgiyle karşılandı. Serinin bu yeni paketi arkadaşlar Zerg ve Protoss ırkına yoğunlaşacak hikaye olarak da tabii ki biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Hı-hı. En azından strateji severler. Bu konuda hani içini ferah tutabilir çünkü aynı ayarda olacak ve farklı bir şekilde hikayenin gidişatını göreceğiz. Bu yönden de oldukça önemli bir oyun Mart ayında karşımıza çıkacak deyip son video için sözü sana bırakayım. Biraz da çünkü senin ilgi alanına giriyor.
Evet, ikisi birin bu bölümünde son videoyu seçme şansını bana ver dersin. Bu noktada ben de Call of Duty Black Ops 2 için hazırlanmış özel bir snowboardla yapılan bir aksiyon videosu var. Onu seçtim sizler için. Umarım beğenirsiniz. Sürçülisan etkisik affola Mesut'un yeni bir programda ben vardım. Artık bir sonraki programda tekrar Mesut'la beraber zaten Ersin yeni son haberleri sizlerle paylaşır olacak.
Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. We're getting ready to shoot this board and dude, I just want to see what happens. I've been riding these things forever. First time I ever shot a gun at one. I mean, you put all this time and effort into building, you know, a bulletproof snowboard. You just hope it holds up. This is exciting. It's like a gamer's paradise.
Let's go get some kills.
All right, here we go. All right, you see that clearing right there? Let's just move that clearing and get our boards out. It's getting a little hairy in these woods. Hey, hit that log jib right there and then... Oh, hey, watch out underneath it.
That's sick.
All right, right side, right side.
Wall, got him.
That's all you.
Dude, that was so much fun. Right in the face.
Sniper sitting right on that perch.
Did you see that guy go down? Dude, I'm just gonna hit this and go.
Just watch the landing. There's like somebody coming out of the brush.
Booyah!
Never mind, got him.
Not even looking.
Wait, did you just get a double kill with double pistols?
Maybe. And a frontside 180?
Smoked them.